Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Merhabalar. Bugün Kudüs'ü konuşacağız. Yaşananları anlamaya çalışacağız. Tarihe bir perspektif oluşturarak bakmaya çalışacağız. Ne olup bittiğini anlamanın tarafsız bakamadığımızda zor olduğunu düşünüyorum. Ama tarafsız bakmanın da kriterlerini bilmiyorum bu konuda, doğrusunu isterseniz.
Doğru, haklısınız ama işte üniversal değerler bize bazı hususlarda yardımcı oluyor. Yani Kudüs dünyanın en enteresan, en karmaşık, en problemli yerlerinden bir tanesi. Sadece Kudüs değil, etrafındaki mıntıka, yani Filistin'de böyle. Burada yaşanan siyasi hadiselerin ciddi bir tarihi background'u var. O tarihi bilmediğiniz zaman bugünü anlama imkan ve ihtimaliniz yok. Hadiseye bakışınız bir futbol taraftarı kadar olamaz bu hadiselere.
Peki o zaman çok geçmişe gideceğiz anladığım kadarıyla. Biz genelde yakın geçmişi konuşuyoruz ama bu defa çok geçmişe gideceğiz. Eskiden bu toprakların değeri nedir? Bu vaat edilmiş toprak kavramı nedir? Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze, buraların sadece Müslümanlar için değil diğer dinler için de anlamı nedir? Hepsini konuşalım.
Evet, çok eski geçmiş ama yaşayan bir şehir olduğu için çok eski geçmiş. Yani 100 yaşında bir adam için neticede yaşayan bir adam olduğuna göre 100 yıl önce de onlar alakalıdır.
Elbette. Bir de şu açıdan, yani oradaki kuralların 3 din içinde ve beklentinin hala sıcak olduğu, gerçek olduğu düşünülürse aslında ne kadar geçmişe gidersek gidelim yine de yakın geçmişi konuşuyor
olacağız. Öyle oluyor. Özür dilerim. Şimdi Kudüs 3000 yaşında bir şehir. 3000 yaşında. Bundan 3000 sene önce kurulmuş. Davut peygamber tarafından kurulmuş. İsrailoğlu peygamberi malum. Kuruluş adı Urşelim. Barış yurdu. Ceruzelem deniyor malum. Hı hı. Kudüs değil. Kudüs Müslümanların verdiği isimdir. Mukaddes bir yer olduğu için. Ve orada Beyt-i Makdis denilen bir mabedi inşa ettirdiği için Davut peygamber. Şimdi buna Mescid-i Aksa diyoruz. Eski ismi Beyt-i Makdis, Beytül Mukaddes veya İbranice adıyla Bet Hamakdiş. Mukaddes'e benzer Arapçayla. Ondan önce burada İbraniler yaşıyor. İbraniler İbrahim peygamberin soyu. İbrahim peygamber Irak'tan imanını koruyabilmek için buraya geliyor. Buraya yerleşiyor. Bugünkü Halil, Kudüs'ün güneydoğusunda bir şehir. Orada yaşıyor. Orada vefat ediyor. Ve kavmi de kabilesi de oraya yerleşiyor. Oğlu İshak orada yaşıyor. Torunu Yakup orada yaşıyor. Yakup'un oğlu 12 tane oğlu var. Oradan İsrailoğulları, yani bugünkü Yahudiler türüyorlar. Hep burada yaşıyorlar. Ve öyle bir zaman geliyor ki burada çok muazzam bir devlet kuruyorlar. Önce de devletleri var ama Davut peygamber zamanında çok ihtişamlı bir devlet. Bu devlet bir müddet sonra, yani birkaç asır sonra Babil hakimiyetine giriyor. Milattan önce 6. senede Babiller burayı işgal ediyorlar. Kudüs'ü yakıp yıkıyorlar. Beyt Mukaddis'i de yakıp yıkıyorlar. Ve Yahudileri sürgün ediyorlar Babil'e, Irak'a. 50 sene sonra İranlılar Babil'e giriyorlar ve Yahudilerin dönmesine müsaade ediyorlar. Kendi topraklarına. Tabii bu yeni bir devre demek. Beyt Makdis tekrar inşa ediliyor. Yahudilik böyle doğmuştur. Yani zamanla Musa Aleyhisselam'ın dini bu şekilde teşekkül etti burada. Musa Aleyhisselam Mısır'dan geldiği zaman tekrar buraya yerleşti. Bu arada Yakup peygamberin çocukları Mısır'a gittiler. Mısır'da bir müddet yaşadılar. Musa peygamber onları milattan önce 13. asırda tekrar buraya getirdi ve burada ihtişamlı bir devlet kurdular. Davut peygamber ondan 3 asır sonradır. 4 asır sonra, 5 asır sonra Babil hakimiyeti, 50 sene Babil sürgünü, ondan sonra tekrar döndüler ama hiçbir zaman eski ihtişamlı günlerine dönemediler. Çünkü arkasından Büyük İskender işgal etti. Büyük İskender'den sonra Romalılar işgal ettiler. Yahudiler Romalılara ayaklandılar. Fakat Romalılar Kudüs'ü yakıp yıktılar. Bu sefer Beyt-i Makdis 3. defa yıkıldı. Yahudiler Romalıların elinde yarı esir, yarı otonom bir halk vaziyetine düştüler. Şimdi demek ki Kudüs Yahudiler cihetiyle ehemmiyetli. Neden? Çünkü burada Beyt-i Makdis var. Her Yahudi mezhebi kabul etmiyor bunu. Bazı Yahudi mezhepleri mesela Kudüs'ü mukaddes kabul etmez. Beyt-i Makdis'i mukaddes kabul etmez. Samiriler derler bunlara ama bunlar çok istisnai. Romalıların hakimiyetindeyken buraya İsa Aleyhisselam geldi. İsa Aleyhisselam İsrailoğullarından bir peygamber. Burada yeni bir din teşekkül etti. İsa Aleyhisselam burada tebliğatta bulundu. Kudüs'te yaşadı ve buradan göklere yükseldi. Hatta bugün göklere yükseldiği yer üzerinde bir kilise vardır. Kıyamet kilisesi ki Hristiyanlar için çok mukaddes bir hac mekanıdır.
O yürüdüğü yol vesaire.
Tabii Via Dolorosa, İsa peygamberin sırtında hac ile yürüdüğüne inanılan. Müslümanlar böyle inanmıyor ama Hristiyanlar böyle inanıyor. Elini sürdüğü, annesiyle karşılaştığı her yerde bir istasyon var. Yani Kudüs'ün her yerinde Hazreti İsa'nın tutuklandığı Getsemana bahçeleri, annesinin yaşadığı, Hazreti Meryem'in evi, son yemeği yediği yer, bunların hepsi orada Hristiyanlar için çok daha canlı. Yani Yahudilerden çok daha canlı bir mekan. Çünkü Yahudilerin Beyt-i Makdis'i yıkıldı. Beyt-i Makdis yıkılınca Yahudiler dediler ki bizim için artık buranın bir ehemmiyeti yok. Sembolik ehemmiyeti var. Mesih tekrar gelecek. Burayı tekrar yapacak. Şu anda Yahudiler Mescid-i Aksa'ya bir ehemmiyet vermiyorlar. İçine girmiyorlar bile. Çünkü onlar için orası bir şey ifade etmiyor. Bina Mesih gelince tekrar yapacak. O zaman onlar için kıymetli olacak.
Şu anda böyle. Orayı elde tutmalarının anlamı sadece...
Tabii. Yani siyasi hakimiyet. Tamamen. Siyasi hakimiyet. Ve nitekim Mescid-i Aksa'ya şu anda Müslümanlardan başkasının girmesi yasak. Müslümanların elinde. İdaresi Ürdün. Vakıflar Bakanlığı'nın elindedir. Yani işgal altındaki mıntıkalarda, Batı şeriatındaki bütün ibadetlerin, ibadethaneler, Kur'an kursları hepsi Ürdün'e bağlı. Yani Ürdün toprağı diye eskiden, hala Ürdün. Anlaşma var arada İsrail ile Ürdün arasında. Oranın bütün işlerini Ürdün görüyor. Dolayısıyla Mescid-i Aksa aslında Ürdün'e bağlı bir mabettir.
Toprak olarak değil ama toprak toprağın değil. Üstündeki evet, eser olarak.
Evet, evet, aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi dolayısıyla Kudüs, Hristiyanlar için Yahudilerden çok daha büyük ehemmiyete haiz bir şehirdir. Hazreti Ömer zamanında Kudüs fethedildi. Ama ondan önce Romalılar burada putperest mabedi yapmak isteyen İmparator Hadrianus'a ayaklandılar. Üç kere Romalılara ayaklandılar. Üçünde de mağlup oldular. Hatta bunlardan birisi Makabi ayaklanmasıdır. İsrail'in en mühim takımının adıdır, futbol takımı. Mağlup oldular ve Romalılar yeter artık dediler. Ve buradaki bütün Yahudileri buradan çıkardılar. Milattan önce 2. asırda Filistin'de, Kudüs'te bir tane bile Yahudi kalmadı. Hepsini çıkardılar. Ve buraya Romalılar hakim oldular.
Bu da bir sürgün tabii.
Sürgün. Bütün dünyayı dağıldılar. Dünyanın her tarafı, işte Yahudilerin bütün dünyaya dağılmaları bu hadise üzerinedir. Bar Kohba isyanı üzerinedir. Bütün dünyaya dağıldı. Milattan sonra 2. asırda. Müslümanlar burayı fethettiği zaman orada Yahudiler yaşamıyordu. Tek tük Yahudi vardı ama Yahudi yaşamıyordu. Romalıların elinden aldılar. Romalılar ismini bile değiştirdiler. İlya yaptılar. Hazreti Ömer burayı fethetti ve burada bir barış devri hakim oldu. Müslümanlar Yahudilerin burada ibadet etmelerine izin verdiler. Fakat yerleşmelerine müsaade etmediler. Hristiyanlar ve Müslümanlar yaşadılar Kudüs'te.
Sadece dışarıdan gelip ibadet ettiler ama burada yaşayamadılar.
Niye o ibadet ediyorlar? Orada ibadet edecek tek bir yer var. Mescid-i Aksa 3. kere yıkılınca onun bir duvarı kaldı sadece. Romalılar yıkınca tek bir duvarı kaldı. Batı duvarı, Maghrib doğu duvarı. O duvar Hakotel Hamaravi. O duvar ağlama duvarı diye bilinir. Çünkü Yahudiler önüne gelir ağlayarak dua ederler. Bugün de orası Yahudi mahallesinin başlangıcıdır. Bunun dışında Yahudilerin çok fazla bir şeysi yok Kudüs'te şu anda canlı hatırası. Müslümanlar Kudüs'ü fethettikten sonra imar ettiler. Çünkü burası Müslümanlar için de mühimdi. Hazreti Peygamber Miraç gecesi buraya geldi ve burada bir taş var, sahra. Bunun üzerinden göklere yükseldi. Bu taş Mescid-i Aksa'nın harabelerinin tam ortasındadır. Mescid-i Aksa Kudüs'ün tam ortasında bir kayalıktır. Birazdan anlatacağız. Oradan göğe yükseldi. Onun için Müslümanların ilk kıblesi Kudüs'tür, Mescid-i Aksa'dır. Bu cihette Müslümanlar da Mescid-i Aksa'ya kıymet verirler. İslamiyet'te en mukaddes mabet Kabe ve etrafındaki Mescid-i Harem. Ondan sonra Ravza-i Mutahhara ve Mescid-i Nebevi, Medine-i Münevve. Üçüncüsü Mescid-i Aksa'dır. Dördüncü bir mescid yok mübarek. Bu üç mescid mübarektir. Hadi
bunlar
şerife geçelim.
Bunlar uğrunda uzun yola
çıkılabilir. Uzun yolda yapılabilecek mescidler. Ziyaret için buraya gidilebilir. Bu sebeple Müslümanlar için mukaddes. Emevi halifeleri Kudüs'e çok imar ettiler. Hazreti Peygamber'in göğe yükseldiği taşın üzerine bir bina yaptırdılar. Bugün Mescid-i Aksa'nın da Kudüs'ün sembolü odur. Altın kaplamalı. Altın. O zaman altın kaplamalı değildi ama o bina çok güzel bir binadır.
O kubbe sahra. Şimdi çok gördüğümüz.
Kaya kubbesi demek. Kubbetü sahra. O kayaların üzerinde de Hazreti Peygamber'in ayak izi var. Büyük bir alan, bir cami avlusu düşünüp bir kenarında da Emeviler Mescid-i Aksa'yı tekrar bina ettiler. Orada bir mescit var. Emevilerden kalma. Son hali Kanuni Sultan Süleyman'dan. Bir duvarı ağlama duvarıdır. Geri kalanı Müslümanların mescididir. Dolayısıyla burada Müslümanlar cihetiyle de ehemmiyetli bir yerdir. Ve Müslümanlardan başka kimse buraya giremez. Mescid-i Aksa'ya giremezler. Bir ara Haçlıların eline geçti Kudüs. Ve yerli halkı kılıçtan geçirdiler. Selahaddin Eyyubi bir Miraç kandilinde 12. asır ortaları burayı tekrar fethetti. O zamandan bu zamana Müslümanlar elindeydi. 1917'ye kadar. Yani 800 sene Müslümanların hakimiyetinde kaldı. Evet, Müslümanların hakimiyetindeydi
nasıl
ama...
Nasıl geçti bu 800
nasıl
sene?
Nasıl geçti? Burada Yahudi yok fazla. Çok çok az Yahudi var.
Hala yerleşmeye izin
evet,
verilmiyor.
İzin verilmiyor ama gelmelerine izin veriliyor, ibadet ediyorlar. Ama İslam ülkesinde Yahudi vatandaşlar olduğu için bu vatandaşlar bir yerden bir yere seyahat edebildikleri bunlar gelip yerleşiyorlardı. Ama sayıları çok az kaldı. Hiçbir zaman çok olmadı. Binaenaleyh Kudüs'ün nüfusu Hristiyanlar ve Müslümanlar arasında paylaşılmıştı o zaman. Filistin'de de öyleydi. Yahudiler en çok Safed kasabasındaydılar. Bu devirde kayda değer bir hadise olmadı. Osmanlılar 1516'da burayı fethetti hatta ve orada Mescid-i Aksa'yı tamir ettiler. Etrafında surları yenilediler. Buraya da hala Kanuni Sultan Süleyman Caddesi derler. Surların dibindeki caddeye su kanalları yaptırdılar. Hürrem Sultan'ın ve Mahbekar Sultan'ın da vakıfları var. Yeni kapı yapıldı. Bir altın kapı vardır. En meşhuru odur. Hristiyanların inancına göre İsa Aleyhisselam oraya inecek. Oradan şehre girecekti. Bugün kapalıdır o Golden Gate. Süleyman Kapısı, Babu Süleyman. Çok kapısı var tabii surların. Bugün hala mamurdur o surlar. Ve böylece 1917'ye kadar gelindi. Şimdi 1898'de Siyonistler, yani milliyetçi Yahudiler. Biliyorsunuz her Yahudi ayrı değil. Bunların içinde milliyetçi Yahudiler var.
Peki şu anda İsrail Devleti'nin kuran bu milliyetçi Yahudiler mi?
Evet, milliyetçi Yahudi. Bunlar dediler ki Tevrat'ta Allah'ın Musa Aleyhisselam'a vaat ettiği bir toprak var. Arz-ı Mevut. Akdeniz'de Şeria Nehri'nin arası, yani bugünkü Filistin. Biz burada bir yurt kuracağız. Yahudilerin dünyanın hiçbir yerinde yurdu yok. Her yerde sıkıntı çekiyorlar. Biz burada bir yurt kuracağız. Burası Osmanlıların elinde. Kur'an-ı Kerim'de de bu haber veriliyor. Yani onların uydurması değil. Kur'an-ı Kerim'de de Musa Aleyhisselam'a Rabbin vaat ettiği toprak olarak geçiyor Filistin. Yani bir tarihi hakları var orada kendilerince. Buraya gidip yurt kuracağız dediler. Bağımsız bir devlet değil, yurt. Yerleşeceğiz oraya. Hı hı. Ve bunun için Osmanlı hükümetine teklifte bulundular. Dediler ki, Filistin'de bir Yahudi yurdu için bize müsaade edin. Yahudi devleti değil, yanlış söylüyor bazıları. Yahudi devleti, Yahudi yurdu. Biz size para verelim, ne istiyorsanız verelim. Borçlarınızı ödeyelim. Çünkü zengin Rothschild'ler gibi zengin Yahudiler de bu ideali destekliyor. Bu milliyetçi Yahudilik idealini. Osmanlı hükümeti kabul etmedi. Çünkü bu dedi, bugün burada yurt kurarlar. Yarın nüfus ekseriyeti teşkil eder.
Peki bunun Kur'an-ı Kerim'de de Tevrat'ta da yeri olduğu
biliniyor.
Bilindiği halde izin vermediler.
Şöyle düşündüler. Yani tamam o zamandı. Sonra siz oradan çıktınız gittiniz. Yani bütün dünya böyle. Herkes vaat ettiğin toprağa gidecek olsa kimse yerinde kalmaz. Öyle düşündüler. Yani bunun siyasi bir neticesi olacağından korktular.
Daha büyük siyasi neticeleri oldu galiba.
Masumane olmadığını fark ettiler.
Tabii zaten niyet ortada elbette ama hani şu anda geldiğimiz nokta açısından bakıldığında
belki de niyetleri devlet değildi ama şartlar öyle inkişaf etti ki bir müstakil devletleri oldu. Şimdi bu zaten Osmanlı Devleti'nin sonunu getirdi. Osmanlı hükümeti burada Yahudilere toprak satışını yasakladı. Yahudilerin buraya giriş gelişine tahdit getirdi. Girebilirler, ibadet 6 aydan fazla kalamazlar. Bu Sultan Abdülhamit'in sonunu getirdi. Sultan Abdülhamit'in tahttan indirmesinin en mühim sebeplerinden birisi budur. Her Yahudi değil, Siyonist Yahudiler Sultan Abdülhamit'in tahta kaldığı müddetçe bu emeli gerçekleştiremeyeceklerini düşündüler. Ve 1908 ve 1909 ihtilaliyle arkasından Sultan Abdülhamit tahttan indirildi. İttihat ve Terakki Cemiyeti Yahudilere yakınlık duyuyordu. Çünkü kendilerini finanse eden Yahudiler vardı, Yahudilere yakınlıkları vardı. Ve bu yasağı kaldırdılar ve Filistin'e makul ölçüde Yahudi göçü oldu ve Yahudiler burada toprak satın almaya başladılar. Ama hiçbir zaman Arapların sayısını geçemediler. Dörtte bir nispetinde kaldılar. 1917 senesinde İngiltere Yahudi sermayesinin desteğini alabilmek için bir deklarasyon neşretti. Lord Rothschild'in arzusu üzerine Filistin'de bir Yahudi yurdu, devleti değil, kurulmasını İngiltere sıcak bakmaktadır ve destekleyecektir. Ancak oradaki yaşayan Arapların ve başka din mensuplarının da hak hürriyetini falan gibi bir deklarasyon. Tabii o savaş kaybedildi. Osmanlılar kaybettiler ve bu mıntıkadan çekildiler. Suriye cephesi en son çöken cephedir. Kumandanı Mustafa Kemal Paşa'ydı. Son kumandanı, tek kumandanı değil. Ve bu cephenin çökmesi üzerine Gazze, arkasından Kudüs ve bütün Filistin, arkasından Suriye İngilizler tarafından işgal edildi. Müttefikler tarafından ve müttefikler burada daha evvel yapmış oldukları planları ve vermiş oldukları sözleri tahakkuk ettirmeye çalıştılar. Suriye Fransızlara verildi. Irak ve Filistin İngilizlerin mandası oldu. Ama İngilizler Yahudilere söz verdikleri yurdu vermediler. Sadece göç etmelerine müsaade ettiler. Ve yoğun bir Yahudi göçü oldu. Nüfus neredeyse Araplarla eşitlenmeye başladı.
Ama yurt kavramından da onu anlamış olmaları muhtemel zannediyorum. Devlet kurmasına izin vermiyor ama yerleşmesine izin veriyor.
Tabii, tabii yerleşmesin. Siz yerleşin. Hı. Tamam. Çünkü bir destek verdi ama öyle devlet mevli yok. Burası işte benim. Hı. Manda idaresi kurdu da protektora. Ve pişman oldu. Yani Yahudilere bu, Yahudilere bu şey 39'da biliyorsunuz İngiliz hükümeti Balfour Deklarasyonu'nun büyük bir hata olduğunu açıkladı. Yani Yahudilerimiz çünkü Filistin'e yerleşen Yahudiler rahat durmadılar. Oradan İngilizleri kovmak için bir istiklal mücadelesi verdiler. King David Oteli'ne havaya uçurdu. Orada İngiliz genelkurmayı yani oradaki havaya uçurunca İngilizler artık burada ısrar edemediler. Ve işgal ettikleri mıntıkanın doğusunu Şerif Hüseyin'in oğlu Abdullah'a Ürdün krallığı olarak o zaman prenslikti verdiler. Batıyı da Yahudi Arap devleti olmak üzere Birleşmiş Milletler'e.
Orada bir ayrışmaya gitselerdi belki şu anda bu kadar...
Gittiler. İngilizler dediler ki Yahudilerin çoğunlukta olduğu yerlerde Yahudi kantonları, Arapların çok olduğu Arap kantonu birleşik bir Yahudi Arap devleti kurulacak dediler. Fakat İngilizlerin arzusu bu.
Tamam ama işte aslında belki sınırları ayrı...
Ayrılamadı işte. Ayrı devlet. Öyle olmadı. Nüfus birbirine çok yakındı. Ama çok azdı. Yahudi kantonları çok azdı. Birleşmiş Milletler, onlar o sırada bir referandum yapıldı ve bağımsız bir devlet olmak hususunda karar çıktı. Araplar bu referanduma katılmadılar. Birleşmiş Milletler kabul etti İsrail diye bir devletin varlığını laik ve demokratik olmak şartıyla. Siyonistler zaten laikti. Zaten dini şeyleri yok Siyonistlerin.
Ama şu anda baktığınızda mesela bütün eleştiri oklarında hep daha doğrusu onlar dini ön plana çıkarttıkları için belki de...
İşte yanlış olarak öyle evet, biliniyor.
Mesela şu anda kamuoyunda mesela hepimizin gözünde öyle bir algı var.
Değil. İsrail bir din devleti değil. Ancak Yahudilik ve Musevilik birbirine iç içe girdiği için Yahudi milliyetçiliği bazen sanki Musevi dininin icabı gibi görülebiliyor. Siyonistler de bunu kullanıyorlar. Dünyanın her yerinde yani şovenistlerin yaptığı gibi Siyonistler de dini kullanıyorlar. İsrail cemiyeti çok farklı katmanlardan teşekkül eder. Bunu bilmeden hareket etmemek lazım. Bir kere İsrail devletini kuranlar ve İsrail hükümetinde olanlar Siyonist Yahudilerdir. Yahudilerin içinde bir laik Yahudiler vardı, Hilotiler vardı. Onlar bu işe karşıdırlar. Yani Filistinlere yapılan bu ayrımcılığa karşıdırlar. Ve benim tespit edebildiğim kadar 10-12 tane cemiyet var. Bugün İsrail'de faaliyet gösteren, İsrail'in Filistinlere yaptığı ayrımcılığı kınayan, sokaklara döken, gösteriler yapan, hükümete deklarasyonlar veren 12 tane cemiyet. Yahudilerin kurduğu cemiyetler bunlar. İsrail Yahudi cemiyetinin %30'u da zaten ultra ortodoks Yahudilerdir. Şapkalı, favorili malum görürsünüz filmlerinde. Onlar zaten İsrail devletine karşıdırlar. İsrail devleti
var olan
İsrail devletine karşıdırlar.
Ama mesela bu tür o programlarda ya da şeylerde anlatılarda hep sanki o insanların aslında bu nüveyi oluşturduğunu ve Filistin İsrail arasındaki sürtüşmenin en büyük aktörü oldukları.
Değil. Onlar işte medya propagandaları yani İsrail'in propagandaları bunlar.
Mesela bir şey ağlama duvarının yanında gördüğümüz o favorileri uzun.
Onlar Filistin taraftarıdır.
Filistin evet, taraftarıdır.
Onlar şiddetle Filistin. Hatta bazı ecnebi kanallarda ben gördüm. Ellerinde yeter İsrail. Filistinlerin yanındayız diye o adamlar pankart nümayişler yaptılar. Onlar Filistin'i tutuyorlar.
Şimdi ne kadar göstermediklerini buradan evet, anlayalım.
Ama tabii İsrail Siyonistlerin elindedir. Bunlar ne derse. Ha bir de İsrail'de şu anda işgal altında topraklarda değil. Batı Şeria ve Gazze'yi demiyor. Orada zaten hep Filistinli yaşıyor. Şu anda İsrail'in resmi sınırları içinde %30'a yakın, %28 Filistinli yaşıyor.
Onların yani Gazze'den olaylardaki tepkisi ne oluyor?
Onlar tabii ki karşılar. Onların partileri var. Arap Partisi var. Güçlü bir parti. Bakanları var. Hükümette milletvekilleri var. Onlar hükümete devamlı bu hususta çatıyorlar. Ama onların dörtte bir Siyonistlerin önünde sözleri geçmiyor. Yani Gazze'den atılan bir füzenin bir Müslüman Filistinli'ye çarpma ihtimali dörtte birdir. Yani onu da bilmek lazım. Yani böyle bir parçalanmış İsrail. Fakat İsrail demokratik olduğu için ve kriz devamlı bir hükümet krizi yaşandığı için hükümetler seçimi kazanabilmek için diğer partileri ekarte edebilmek için Filistin meselesini devamlı kullanırlar. ve bitmesini istemezler.
Hiç bitmedi. Evet, yani ne zaman durulması konuşulsa ya da durulduğu söylense hemen bir saldırı geliyor.
Aynısı Filistinler için de cari. Filistin'in de başında biliyorsunuz El Fetih ve Hamas olmak üzere iki cemiyet var. Bu iki cemiyet de politikacıdır. Bunlar da eğer Filistin meselesi çözülürse kendilerini bütün dünyadan gelen teveccühün ve maddi imkanların sona ereceğinden korkmaktadırlar.
En aslında her iki tarafta bu gerilimden besleniyor.
Besleniyor. Bunları silah satanlar da bu gerilimden besleniyor.
Aynı kişiler satıyor
zaten. Aynı kişiler satıyor. Yani Filistinliler, Yahudileri birbirine kırdıranlar aynı ve İran da burada ciddi bir aktör. O Filistinleri, daha ziyade Hamas'ı kullanarak Akdeniz'e inme peşinde. Dolayısıyla o bu meselenin çözülmemesi için lazım gelen her şeyi bazen açıkça, bazen provokasyonlarla yürütmektedir. Olan kim oluyor? Zavallı Filistin halkına, evet, masum sivilleri oluyor. Evet.
Kısa bir ara verelim. Arkasından devam edeceğiz. Bu tarihi notlara da biraz döneceğiz. Özellikle sormak istediklerim var. Çünkü hakikaten Musevilikle şu andaki İsrail Devleti'nin yapısının birbirinin çok içine geçtiği düşünülüyor. Anlattıklarınızdan öyle olmadığı ortaya çıktı. Kısa bir aradan sonra buradayız. Profesör Doktor Ekrem Buray İkinci ile sohbetimiz devam ediyor. Kudüs bizim kıblemiz. Bizim için çok kıymetli, çok değerli. Biz oraya inci gibi bakıyoruz. Gözümüzün bebeği gibi bakıyoruz. Müslümanlar için kıymetli, Yahudiler için kıymetli, Hristiyanlar için kıymetli. Ama niye acaba onlar da aynı hassasiyeti, aynı değeri göstermiyor? Niye böyle pamuklara sarıp korumamız, kollamamız gerekirken üstüne bombalar yağıyor?
Şimdi şöyle, bir kere bu üç din arasındaki tarihi gerginliğin mühim bir rolü var. Bir kere Yahudiler ile Hristiyanlar arasında kıyasıya bir düşmanlık vardır. Biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim de haber veriyor. Çünkü Hristiyanlar İsa Aleyhisselam'a Yahudilerin düşmanlık ettiğini ve onun ihbar ettiğini, onun yüzünden çarmıha gerildiğini inanıyorlar. Bu tarihi düşmanlık kolay kolay ortadan kalkmaz. Müslümanlarla Hristiyanlar arasında tarihten kaynaklanan Haçlı seferleri vesaire bir problem var. O problemin de kolay kolay düzelmesi mümkün değil. Böyle olunca zaten tarihi bir problem var. Bu aynı yerde yaşamayı oldukça zorlaştırıyor. Bu Osmanlı Devleti gibi veya daha evvel Roma İmparatorluğu gibi imparatorluklarda ufak tefek şeyler haricinde bir düzen kuruluyor. Osmanlılar zamanında bir düzen kurulmuş. Romalılar zamanında da bir düzen kurulmuş. Ama bu mümkün değil. İngilizler buradan çekilirken dediler ki, İngilizler her yeri karıştırın, sonra da düzeltmeye çalışır. Dedi ki Kudüs üç şehrin müşterek açık serbest şehir olsun dedi. Yani açık şehir. Hristiyan, Yahudi ve Müslümanların idaresinde söz sahibi olduğu bir açık şehir olsun dedi. Ondan sonra umumi temayül de şöyle oldu. İngilizlerin bu teklifi kabul edilmedi, kabul görmedi Birleşmiş Milletler'de. Dediler ki Doğu Kudüs Filistinlerin, Batı Kudüs de Yahudilerin baş şehri olsun. Böylece problem çözülsün. Şimdi çok kişi belki Kudüs'ü görmemiştir, kafalarında canlanmayabilir. Şimdi Filistin biliyorsunuz Akdeniz sahilinde, Ürdün Nehri ile Akdeniz sahilinde arasında kalan bir mıntıka, aşağıya kadar uzanıyor, Kızıldeniz'e kadar uzanıyor. Bu mıntıka bugün İsrail'in elindedir. Bir kısmı resmen, bir kısmı işgal yoluyla. Gazze Mısırlılardan aldı, 1979'da iade etti. Fakat Mısır'da almayınca Gazze ortada kaldı, açık hava hapishanesi derler. İsrail burayı abluk altında tutuyor, nüfus yoğunluğu çok fazla.
Kimsenin toprağı değil.
İsrail'in değil, Mısır'ın değil. İşte Filistin toprağı ama Filistin'de de bir devlet yok. Çok garip bir yerdin şey Gazze ve çok problemli.
Filistin'e geçerken pasaport vesaire.
Pasaportları var. Onları gösteriyorlar. Filistin pasaportu var.
Ama bunu gibi kimse tanımıyor.
Tanımıyor. İç pasaport. Onu şey izinle girip çıkıyorlar.
Nüfus kağıdının
bir milletler arası versiyonu. Filistin'i tanıyanlar kabul ediyorlar. Böyle problemli bir yer. Batı Şeria ise Ürdün'le İsrail arasında kalan mıntıka. İşte Kudüs burada. Nablus, efendim El Halil, Beytüllahim gibi Hristiyanlık içinde, Müslümanlık içinde, Yahudilik içinde mühim yerler burada. Burası El Fetih'in elindedir. Filistin Kurtuluş Teşkilatı. Daha laik, daha Hristiyanların ağırlıkta olduğu bir yer. İşte Mahmud Abbas'ın, daha önce Yasir Arafat'ın başında olduğu ve yıllarca terörist faaliyetlerde bulunan Mao'cu, Türkiye'deki solcu teröristlerin eğitim gördüğü, Rusya'nın desteklediği bir kurum. Gazze'de ise Hamas şeyde. Hamas radikal bir İslamcı teşkilat. Onu da İran destekliyor. Hamas'la El Fethi arasında problem var. Birleşemedikleri için Filistinler bölünmüş durumda. İsrail'i de tanımadıkları için bir türlü Filistin istiklalini kazanamıyor. Kazanamadığı müddetçe de burada problem devam ediyor. Gelelim Kudüs'e. Kudüs dünyanın en enteresan şehirlerinden bir tanesi. Eski bir şehir. Tam ortasında Mescid-i Aksa var. Davut Peygamber'in yaptığı Beyt Makdis var. Yıkılmış. İşte daha önce anlattığım gibi Romalılar tarafından yıkılmış. Müslümanlar burayı tekrar imar etmişler. İşte medreseleriyle, imarethaneleriyle, Kubbetü Sahra ile Mescid-i Aksa şu anda Müslümanların elindedir. Dört tane tepe üzerinde kurulmuştur Kudüs. Bir tanesi Zeytin Dağı. Çok meşhurdur. Romanlara, kitaplara, Fahri Rıfkat'ın hatıratına mevzu olmuştur. Orası da Hristiyanlar ve Müslümanlar için ve Yahudiler için mukaddes bir yerdir. Orada dünyanın en pahalı mezarlığı vardır. Yahudi mezarlığı. Milyon dolarlara satılan mezarlar vardır. Çünkü mukaddes bir yer. Mesih'in ineceğine inanılan bir yer. Ondan sonra Siyon Dağı vardır. Eski bir ismi de Siyon'dur şeyin. Kudüs'ün. Çünkü Siyon Dağı üzerinde kurulmuştur. Siyonist oradan geliyor. Yani Kudüsçü demektir Siyonist. Dört mahalleye ayrılmıştır. Müslüman mahallesi, Ermeni mahallesi, Hristiyan mahallesi, Yahudi mahallesi. Müslüman mahallesinin içinde Mescid-i Aksa'nın da bulunduğu bir kısımdır. Eski Kudüs 6 kilometre karelik bir mıntıkadır. Yani 6 dönümlük bir mıntıkadadır. Bir ortaçağ şehridir. Dar sokakları, taş binalarıyla çok canlı, gündüz çok canlı, akşamları ses sedanın olmadığı bir yerdir. Çünkü artık hep dükkan olmuş oralar, evler de terk edilmiş. Turistik bir şehirdir, bir ortaçağ şehridir. Hristiyan mahallesinde Kıyamet Kilisesi vardır. İşte İsa Aleyhisselam'ın göğe yükseldiğine inandıkları Hristiyanların yanında Hazreti Ömer'in namaz kıldığı bir mescit vardır. Rivayete göre Hazreti Ömer burayı fethettiği zaman Kıyamet Kilisesi'nde namaz kılın demişler. Yok demiş, ben burada namaz kılarsam buraya mescit yaparlar. Siz şeyinizden mahrum kalırsınız demiş. Mukaddes mekan. Bakın Müslümanların müsamahasına bakın. Yanda bir yerde kılmış. Oraya Ömer Mescidi yapılmış Selahaddin Eyyubi tarafından. Daha önce anlattığımız İsa Aleyhisselam yürüdüğü yerler her tarafta hatıraları vardır. İsa Peygamber bu Hristiyan mahallesine. Burada dükkanlar, tek tük evler. Ermeni mahallesi buna bitişiktir. Bir de Yahudi mahallesi vardır ağlama duvarının arkasında. Burada nispeten aileler yaşarlar. Daha ziyade Ortodoks Yahudiler burada yaşarlar. Dindar Yahudiler burada yaşar. Bunlar tabii birbirinden ayrılmış değildir bu mahalleler.
Ama aslında baktığınızda kendileri için önemli olan yerlerde.
Tabii. Yaşamaktadırlar. Barış içinde de yaşamaktadırlar. Kudüs'ün içinde bir problem yok. Kudüs Osmanlı hakimiyetinin sonundayken istasyonun batı tarafında İngilizler yavaş yavaş oteller, garnizonlar kurdular ve orada yeni bir şehir teşekkül etti. Büyük bir şehir. 30, 40, 50, 70 dönüm.
Bir düz şehir. Bir alanda.
Düz bir alanda. Evet. Oraya Yeni Kudüs denir veya Batı Kudüs denir. Orası Yahudilerin elindeydi. 67 Savaşı'nda orayı ele geçirdiler ve orayı başşehir yaptılar. Hiçbir kimse tanımadı. Yakın zamanda birkaç devlet tanıdı. Evet. Problem oldu orası malum. 80'de orayı başşehir ilan ettiği zaman Türkiye Büyükelçisini geri çekti. Bütün dünya reaksiyon gösterince geri adım attı. Tel Aviv başşehriydi. Ama şu anda Knesset, parlamento falan Yeni Kudüs'tedir. Şimdi Yeni Kudüs ile Eski Kudüs birbirine bitişik. Arasında bir yol var. İstasyon var, bitişik. Batı Kudüs'ten, Doğu Kudüs'ten başlıyorsunuz. Orta Çağ, Yeni Çağ, Yakın Çağ, daha yakın Çağ, İngiliz devresi, Yahudilerin ilk işgali ve en son zaman modern mahalleler. Modern mahalleler. Bu Yeni Kudüs'te de Yahudiler yaşıyor ve Araplar yaşıyor. Yahudilerin, Filistinlerin bir kısmı Hristiyandır. Onu da çok kişi bilmez. Yani Filistinli Arapların %30'u, %25'i Hristiyan asıllıdır. Hatta Filistin hareketinin de zaten Halil Sekekini gibi, işte Ebu Nidal gibi, Yaser Arafat'ın karısı gibi, Hanan Aşravi gibi sözcüleri Hristiyandırlar. Hristiyanların ciddi bir ağırlığı vardır bu şeyde. Ve Filistin Kurtuluş Teşkilatı laiktir. Yani Filistin devleti kurulduğu zaman laik bir devlet olarak kurulacaktır. İslamcı bir devlet değildir o devlet. Bunlar tabii oranın parametreleri. Kudüs buradaki ibadethanelerin Ürdün hakimiyetinde olduğunu söyledim. Müslümanların hakimiyetindedir. Kiliseler ise paylaşılmıştır. Bir kilise Ermenilerin elindedir. Bir kilise Kopt Kilisesi'nin elindedir. Bir kilise Marunilerin elindedir. Bir kilise Katoliklerin elindedir. Biri Ortodoksların elindedir. Ve bu ciddi problemler meydana getiriyor. Yakın zamanda mesela öyle bir kilise vaktiyle Osmanlılar zamanında Katoliklerin yaptığı kilisede problem çıktı. Eski Osmanlı belgelerine bakarak meseleyi çözdüler. Kıyamet Kilisesi en problemli olan, bir de Beytüllahim'de Hazreti İsa'nın doğduğuna inanılan kilise çok mühimdir. Beşik Kilisesi, Mukaddes Beşik Kilisesi. Şimdi her mezhep diyor ki Hristiyan mezhebi, burada biz hakim olalım. Osmanlı diyor ki sen hakim olsun, öbürü istemiyor. Osmanlı buranın anahtarını bir onbaşıya vermiş. Açıyor kiliseyi veya bir aileye vermiş. Bütün mezhep mensupları aynı mesafede duruyor. Aynı anda ayin onbaşı başlatıyor. Aynı anda yürüyorlar. İşte mum yakacaksa aynı anda yakıyorlar. Tütsü asacaklar da aynı anda. Böyle idare etmiş.
Bir onbaşıyla.
Bir onbaşıyla veya bir aile mensubuyla. Aynısı Beytüllahim'deki, İsa Aleyhisselam'ın doğduğu mukaddes beşikte de öyle. Katolik diyor ki ben hakim olayım. Ortodoks... Osmanlı diyor ki olmaz, burada herkesin hakimiyeti var. Bunlar da birbirlerini sevmez. Katolik, Ortodoks malum sevmezler. İstemezler. Yani orada en mühim meseleyi bu. Osmanlılar bu işi çözmüşler. Şey de, İsrail orayı işgal ettikten sonra da başına bela almamak için eski düzeni devam ettirmiş. Aynı aileler, yani Osmanlılar zamanında vazife verilen aileler
emanet gibi.
Emanet anahtarla açıyorlar. Diğerleri de buna itiraz etmiyor. Yani Ermeni de duracağına diyor, Müslüman ailede dursun diyor.
Hiç değilse orada bir rekabet yok. Tabii.
İşte orada bir kapı var. O kapının neresinden girecekler, neresinden çık. Merdiven var, merdiven.
Ama artık öğrenmişler bunları.
Tabii öğrenmiş. Bunlar asırlık, yüzlerce yıllık gelenekler. Yani bir kendini bilmez bir şey yapınca problem çıkıyor oralarda. İzdiham, kalabalık, tam buralardaki ayinler görmeye değerdir. Yani o Via Dolorosa'da, elemler yolu, Şarıül Alam'da Avrupa'dan falan, Amerika'dan gelme Hristiyanları görürsünüz, işte Hristiyan hacıları. Sırtında haç, üzerinde Hazreti İsa'nın güya elbisesini giymiş, orada yürür. O Via Dolorosa'da yürür, hı hı. Kıyamet kilise, ya kendilerince, kendi dinlerine göre bir ritüel o. Hı hı. Görürsünüz yollarda, adam beyaz elbise giymiş. Devamlı.
Her dönem.
Her dönem her tabii. Dönem. Ne zaman gitseniz o Via Dolorosa'da öyle birkaç kişi görürsünüz. Sırtında haç, sembolik. Hı hı. Üzerinde beyaz elbise. O oradan o istasyonlarda duruyor. İşte Meryem Validemize baktığı yaptı. Söylenilen yer. Elini sürdüğü yer. Yere düşüp, yere düştüğü yerde yere düşüyor. Orada yazıyor zaten. İsa sen burada yere düşmüştür diyor. Yere düşüyor orada. Sonra kalkıyor. 7-8 tane istasyon var böyle. O Hazreti İsa'nın zindana atıldığı söylenen yere gidiyor, orada dua ediyor. Böyle böyle Kıyamet Kilisesi'ne kadar gidiyor. Her yeri canlı bir şehir buranın. Yani burada ne Yahudiler vazgeçer, ne Hristiyanlar, ne Müslümanlar vazgeçer.
Tamam, zaten ortak yapılacak noktası tek bu. Şey, yani burada vazgeçmeden evet. Orayı ayakta tutmanın yolu savaş şimdi, değil.
Savaş değil maalesef. Es-sulhu hayır, Kur'an-ı Kerim'in yüce formülüdür. Barış hayırlıdır. İslam zaten barış demektir. Yapılacak tek şey buradaki siyasi ve iktisadi çekişim. Tabii biliyorsunuz bu savaşın görünen yüzü belki idealizm, arkası belki asayiş ama başka menfaatler var. Her iki tarafında iktisadi menfaatleri var, siyasi menfaatleri var, diplomatik menfaatleri var. Bu menfaatler için bu savaşlar yapılıyor.
Sonuca yakın mıyız?
Olan masum insanlar oluyor.
Çözüme daha doğrusu.
Yani insanlarda siyasi emeller idealizmin önünde olduğu müddetçe çözüm biraz zor. Aktörler çok güçlü ve barış istemiyorlar. Yani Filistin'de barış, tıpkı Kıbrıs gibi, burada barış istenmiyor. Barış istenirse bir günlük hadisedir. Yani güçlü aktörler, kimdir onlar? En başta Amerika, arkasından Almanya, İran, Rusya, bunlar ağırlığını koyarsa, yani barış olmaması için bir sebep yok. Barış olduğu zaman da Kudüs için en ideal formül, açık şehir olması, müşterek bir konsey tarafından idare edilmesi, bunun başka yolu yok. Yani Kudüs'te başka türlü problem bitmez. Sadece Kudüs değil, Filistin'in diğer kısımlarında da, yani artık eski İsrail'i tanımıyorum, daha çok toprak istiyorum, bunu vazgeçmeli, realiteyi kabul etmeli. Realiteyi kabul edilirse, barış gelirse bu insanlar için daha hayırlı olur. Filistinler mektebine gider, dükkanına gider, tarlasına gider, tahsil yaparlar ve bir güç olurlar. Bütün dünyada çok zengin Filistinler vardır. Filistin mücadelesi onlar finans olarak destekliyor. Kanada'da, Avustralya'da, her yerde. Barış sağlandığı zaman bu meselelerin hepsi çözülür ama barışın sağlanması çok zor. Ve barışın temin edilmemesi için de bazı mahfiller çalışmaktadırlar. Devamlı bu işi karıştırmakta, bu yarayı kaşımaktadırlar.
Çok teşekkür ederim bu hafta için. Tekrar görüşmek üzere.